Cayrım 42 sayfa 285. 4. bölüm Türkiye. Halife Müslüman mıydı? 1. Windsor Dükü'nün zincir dansı. Bütün sıkıntılar 1952'deki askeri darbeyle başlamış ve birbirini 7 sene boyunca daha da artmış bir halde takip etmişti. Hele son bir seneleri. Tevkiflerle, ev hapisleriyle, ard arda yapılan suçlamalarla ve bir türlü bitmek bilmeyen mahkemelerle geçmişti. Her ikisi de artık yorgundu. Yorgun ve bıkkın, üstelik sağlıkları da bozulmuştu. Neslişah mahkemeler sırasında aylarca hemen her gün avuç dolusu sakinleştirici hap almış, tükenmek üzere olan kuvvetini fosforlu ilaçlarla takviyeye çalışmıştı. Ama dertlerin bitmiş gibi görünmesine rağmen sinirleri artık laçkaydı. Üstelik başlarına her an yeni bir iş açılması ihtimalini yarattığı iç sıkıntısı sinirlerini daha da harap ediyordu. Prens'te şeker çıkmıştı. Artık kalbi tekliyordu ve senelerdir kontrollerini yapan Rum doktor Athanasiadis her ikisinin de sıhhatinden endişe duymaya başlamıştı. Bütün bu dertleri çektikleri yerlerden uzaklaşmak, başlarına gelenleri hafızalarından silmeye çalışmak, huzur verici yerlere gidip çok zamandır unutmuş oldukları sükuneti tekrar hissetmek ve eski sıhhatlerine kavuşmak istiyorlardı. Bir tarafta da çocuklarının hasreti vardı. Prens Abdülmünim oğlunu ve kızını 5 senedir görmemiş, özlemini gelen mektuplarla azaltmaya çalışmıştı ama satırlar artık kâfi gelmiyordu ve prens buradan gidelim diyordu. En yakın akrabaları ve dostları da Mısır'ı zaten terk etmişlerdi. Annesi Sabiha Sultan senelerdir İstanbul'da yaşıyordu. 1948'de Kahire'de kocası Ömer Faruk Efendi'den ayrılmasından bir müddet sonra Neslişah'a yakın olabilmek için Maadi semtindeki evini bırakmış, yanına birkaç parça küçük eşya alarak Heliopolis'i, Neslişah'ın evinin yanında bir apartman dairesine taşınmış, Maadi'deki eşyalarını Paris'te yaşayan ortanca kızı Hanzade Sultan'ın Kahire'deki evine göndermiş. Ama 1952'deki ihtilalden sonra kızının ve damadının mallarıyla beraber Sabiha Sultan'a ait ne varsa her şey müsaade edilmişti. Sabiha Sultan daha sonra Paris'e gitmiş, bir müddet kızı Hanzade ile yaşamış. 1952'de hanedan kadınlarının Türkiye'ye girmelerine izin verilmesinden sonra hemen Türkiye'ye dönmüş. Nişantaşı'nda Kuyulu Bostan Sokağı'nda küçük bir daire kiralamış. Mısır'da kalan tek tük eşyasını da İstanbul'a getirmişti ve artık Mısır ile hiçbir alakası yoktu. Sabiha Sultan'ın iki kızı yani Neslişah'ın kız kardeşleri de Mısır'ı darbeden çok önce terk etmişlerdi ve Avrupa'da idiler. Hanzade Sultan'ın kocası Prens Mehmet Ali İbrahim, Kahire'nin havasının astımını daha da berbat etmeye başlaması üzerine hanımını ve çocukları Prenses Fazile ile Prens Ahmet'i alarak Paris'e yerleşmişti. Necla Sultan ile eşi Prens Amr İbrahim İsviçre'de yaşıyordu. Necla Sultan tek çocuğu Prens Osman'ı 1951'de orada dünyaya getirmiş ve Mısır'a bir daha dönmemişlerdi. Neslişah'ın kocası Prens Abdülmünim'in amcası ve Mısır'ın hayat boyu veliahtı olan Prens Mehmet Ali Tevfik, 1953'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi üzerine uzun senelerdir beraber olduğu Fransız hanımı da alarak İskenderiye'den bindiği bir gemiyle Mısır'dan ayrılmıştı. Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın kardeşi olan Prens, yeğeni Prens Abdülmünim'e maddi bakımdan uzun seneler destek olmuş, Neslişah ile Prens Münim evliliklerinin ilk yıllarında amcanın yardımları sayesinde fazla maddi sıkıntı çekmemişlerdi. Prens Mehmet Ali Tevfik'in Avrupa'da kâfi miktarda parası vardı ama sürgünde sadece 2 sene yaşayabildi. Hayata 1955'te İsviçre'de veda etti ve hem cenazesinin hem de mezarının başına gelmeyen kalmadı. Abdülnasır'ın iktidarının en hızlı senelerinde vefat eden prens, cenazesinin Mısır'a nakline siyasi bakımdan imkan olmadığı için geçici olarak Lozan'da defnedildi. Ama Kahire'deki vaziyet daha da sertleşiyordu ve 1964'te İstanbul'a yerleşen yeğeni Prens Abdülmünim, amcasının cenazesini Lozan'dan İstanbul'a getirdi ve cenaze Kahire'ye götürme ihtimalinin çıkacağı güne kadar Karacaahmet mezarlığına gömüldü. Prens Mehmet Ali birkaç senede Karacaahmet'te kaldı ve kemikleri Mısır'a ancak Abdülnasır'ın 1970'te ölüp yerine Enver Sadat'ın geçmesi ve şartların yumuşamasıyla gidebildi. Memleketine uzun bir aradan, ancak Abdülnasır'ın ölümünden sonra dönebilen Prens Abdülmünim, Kahire'ye bir gidişinde amcasının cenazesini de yanında götürdü ve Hıdiv Tevfik Paşa ile Abbas Hilmi Paşa'nın Afifi semtinde bulunan türbesine defnetti. Burada bir bölüm aile fotoğrafları var. Amca yani Prens Mehmet Ali Tevfik, sağlığında kendisi için kristalden ve üzerinde Allah yazan nefis bir mezar taşı yaptırmıştı. Prens ihtilalden önceki senelerde yeğeni Prens Abdülmünim ile beraber Paris'e Fransa'nın en meşhur kristalcisi Lalique'e gitmiş, kodluyorum Lalique, ve kendisine mezar taşı olarak çok büyük boyda bir kristal seçmiş, kristalin üzerine Allah yazdırmış ve bir servet ödemişti. Taş, Lalique mahsus diğer kristaller gibi açık renkli ve mat, üzerindeki Allah yazısı da gayet parlak idi. Mezar taşı yapıldıktan sonra Kahire'ye gönderildi ve Prens Mehmet Ali kristali babası Hıdiv Tevfik Paşa'nın Afifi'deki türbesinde kendisi için hazırlattığı mezara önceden bizzat yerleştirdi. Ama sürgünde ölüp de cenazesi Mısır'a götürülemeyince, lalik kristalinden oluşan taşın başına prensin sağlığında tahmin bile edemeyeceği bir iş geldi. Cemal Abdülnasır 1970 Eylül'ünde bir kalp krizi neticesinde öldü. Kubbe semtinde bir sene önce inşa edilmiş bir camiye çok büyük törenle defnedildi. Devrimin liderine layık bir mezar taşı yaptırılması düşünülürken, hatırlara Prens Muhammed Ali Tevfik'in Afifi'de boş duran mezarının üzerindeki Allah yazılı kristal geldi ve taşı söküp Abdülnasır'ın lahdinin üstüne koydular. Prens Mehmet Ali bizzat yaptırdığı mezar taşının hanedanlığı deviren ihtilal liderinin mezarını süsleyeceğini herhalde hiçbir zaman hatırına getirmemişti. Mezar macerası bu kadarla da kalmadı. Prens Abdülmünim amcasının cenazesini birkaç sene sonra Mısır'a götürdü. Aileye ait türbedeki taşı Abdülnasır'ın başına dikilmiş mezara defnetti. Ama Abdülnasır'ın cenazesinin başına çok daha başka bir iş geldi. Caminin altından geçen kanalizasyon günün birinde durup dururken taştı. Nasır'ın lahdinin altına kadar yükseldi ve devrim liderinin kemikleri lağıma karışıp kayboldu. Mısır'ın en zengin prenslerinden olan Yusuf Kemal'in akıbeti ise çok daha hüzünlü oldu. Her sene Avusturya'ya gidip yaz aylarını Salzburg'da geçiren prens, 1952 darbesi olduğunda da Salzburg'daydı. Darbeden sonra memleketine bir daha dönmedi. Hatta Mısır'daki malları müsaade edilince tuhaf bir iş yaptı. İhtilalciler yurt dışındaki servetlerin Mısır'a getirilmesini emreden bir kanun çıkarttıkları zaman Avrupa bankalarındaki bütün servetini Kahire'ye transfer etti ve Avrupa'da beş parasız kaldı. Prens Yusuf Kemal, Kavalalı Hanedanı'nın en bonkör prenslerinin başında gelirdi. Çok seneler önce yanında çalışan Avusturyalı uşağına Alp dağlarında bir şale hediye etmişti ve bu uşak eşine emsaline rastlanmayacak bir vefa gösterdi. Eski patronunun vaziyetini haber alınca prense şaleyi iade etmeyi teklif etti. Ama Yusuf Kemal'in "verdiğim hediyeyi geri almam" demesi üzerine prensi şaleye bu defa misafir olarak davet etti ve kız kardeşiyle beraber hayatının sonuna kadar orada hizmetini gördü. Hıdiv İsmail Paşa'nın torunu Tahir Paşa, Mısır kraliyet ailesinin en entelektüel prenslerinden ve Neslişah ile kocasının Mısır'daki en yakın bir iki dostundan biriydi. Onun da büyük serveti vardı ve Kavalalı Hanedanı'nın birçok mensubu gibi o da Mısır'ı kendi mülkü, hatta aile şirketi gibi görmüş ve bu mülkün daha da güzel olması için masraftan çekinmemişti. Özel yetiştirilmiş polis birliklerini okurmuştu. Kraliyet Tarih Kurumu'nun binicilik, havacılık, otomobil, eskrim ve tarım kulüplerinin, Mısır Spor Komitesi ile Olimpiyat Komitesi'nin ve daha birçok kulübün kuruculuğunu yahut başkanlığını yapan Tahir Paşa'nın en önemli ve bugün de hala var olan eseri Akdeniz Oyunları'ydı. Paşa İskenderiye'de 1951'de yapılan ilk Akdeniz Oyunları'nın masrafının çoğunu kendi cebinden karşılamıştı. Nakit parası olmadığı zamanlarda küçük ama zengin pamuk tarlalarından birini satar ve Avrupa'nın en önemli orkestralarını bile kendi hesabına Kahire'ye davet ederdi. Berlin Senfoni gibi sadece Avrupa'nın değil aynı zamanda dünyanın en önde gelen orkestrasına ve orkestranın efsanevi şefi Wilhelm Furtwängler'e böyle masrafını bizzat karşılayarak Kahire'de konserler verdirmişti. 1952 ihtilali olduğu sırada Avrupa'da bulunan Tahir Paşa da diğer bazı akrabalarının yaptığını yapmış ve Mısır'a bir daha dönmemişti. Servetinin müsaade edilmesinden sonra Türkiye'ye geldi. Kahire ile Ankara arasında 1954'te yaşanan diplomatik krizin kahramanı Büyükelçi Fuat Hulusi Tugay'ın hanımı ve teyzesinin kızı olan Prenses Emine Tugay'ın himayesine girdi ve 1970 Ocağı'nda İstanbul'da 73 yaşında öldü. Her ikisi de 70'li yaşlarına yaklaşmış olmalarına rağmen, Prenses Emine, kuzeni Tahir Paşa'nın evinde kendisiyle beraber oturmasına izin vermeyecek ve "Bu yaşta bile hala dedikodudan mı çekiniyorsunuz?" diye soran Nesli Şah'a, "Sen bu memleketleri bilmezsin. Ne olur ne olmaz," diyecekti. Bir zamanlar beraber oldukları hemen herkes işte böyle dört bir yana dağılmıştı ve Nesli Şah ile Prens Abdülmünim Kahire'de artık yalnız gibiydi. Üstelik prensin rahatsızlıkları da günden güne ilerliyordu. Doktor Atanasiadis bir gün Cemal Abdülnasır'a yakın olan idarecilere gitti ve "Bu adam burada kalırsa çok yakında ölür," dedi. "Üstelik sizin öldürdüğünüz söylenir ve böyle bir suçlamadan sıyrılmanız hayli zor olur." Atanasiadis'in uyarısı işe yaradı. Darbeciler Prens Abdülmünim'e bir aracı vasıtasıyla haber gönderdiler ve Mısır'ı terk etmek istediği takdirde hemen çıkış vizesi alabileceğini söylediler. Neslihan'ın ikinci sürgünü 1959'un 29 Mayıs sabahı başladı ve kocasıyla beraber o gün Mısır'ı terk etti. Çocukluğundan itibaren siyasetin her cilvesini görmüş, İkbal günlerinden askeri mahkemelere kadar çok şeyler yaşamış ve büyük tecrübeler kazanmış olan Prens Abdülmünim, kendilerini Paris'e götürecek olan uçak Kahire'den havalandığı anda hayatının çok önemli bir sayfasını kapatmak üzere olduğunu ve Mısır'ı artık belki de hiç göremeyeceğini gayet iyi biliyordu. Nesli Şah anlatıyor. Abbas İngiltere'de tahsildeydi. İkbal de o senelerde Paris'te bir mektebe devam ediyordu. Kızımıza yakın olmak için biz de Paris'e gidip Passy'de ana caddenin üzerinde küçük bir otele yerleştik. Basit bir oteldi ama gayet temizdi. Her gün Hanzade'nin evine yürür, öğle yemeğimizi orada yerdik. Sonra ben akşama kadar salonda otururdum. Sinirlerim o kadar bozuktu ki bir tarafa gitmek, dolaşmak, kimseleri görmek istemiyordum. Münim çıkar, ahbaplarıyla buluşurdu. Sık sık Prens Ömer Halim'e gidip onunla vakit geçiriyordu. Akşamları umumiyetle otelde kalırdık. Bir buçuk senemiz Paris'teki o otel odasında geçti. Avrupa zamanla masraflı olmaya başladı ama bizim öyle fazla paramız yoktu. Rahat edebilmek için Münim'in babasından kalan İliye'deki evi satmaya karar verdik. Mısır'dan Avrupa'ya gittiğimiz senelerde yazın başında yahut sonunda dağa veya denize gitmeden evvel mutlaka İliye'ye uğrayıp birkaç gün geçirirdik. Mısır'dan çıkmadığımız zamanlarda Hanzade çocukları kendi mallarından istifade edip morallerine iyi gelsin diye tatillerde birkaç defa oraya götürmüştü. Evin etrafında koskoca bir koru vardı, hayvanlar falan dolaşırdı ve çocuklar hoş vakit geçirirlerdi. İliye'ye ancak bir buçuk sene sonra müşteri bulduk ve hemen sattık. Bu sayede biraz paramız oldu. İkbal o sırada İsviçre'de başka bir mektebe başlamıştı. Biz de onunla beraber olmak için İsviçre'ye geçip Montreux'de yine bir otele yerleştik. Küçük kardeşim Necna da Hanzade gibi otelin biraz ilerisinde bir villada oturuyordu. Öğle yemeklerimizi otelde yer, akşam yemekleri için yürüyerek Necna'ya giderdik. O sırada meşhur Montreux Palace Oteli'nin eski kısımlarını otelden ayırıp daire haline getirmişlerdi ve kiraya veriyorlardı. İsterseniz mobilyalı, isterseniz boş olarak tutabiliyordunuz. Yeniden bir ev hayatımız olsun istedik ve oradaki mobilyasız dairelerden birini kiraladık. Şansımıza en güzel dairelerden biri düştü. Hemen ilk kattaydı, önünde büyük bir teras vardı ve hiç gürültü gelmiyordu. İliye'de sattığımız evin mobilyalarını getirip evi onlarla döşedik. Hıdiv'den kalma güzel mobilyalardı. İhtiyacımız olan başka şeyleri de oradan aldık. Montreux Palace'da hayat rahattı. Temizlik ve çamaşır gibi işler otele aitti. İstediğiniz takdirde mutfak eşyalarından tutun havluya kadar gönderiyorlardı. Hatta arzu ettiğiniz takdirde kahvaltınızı da yolluyorlardı. İsviçre'de Mısır'dan tanıdığımız birçok dostumuza tesadüf ettik. Peter Ustinov, Kral Fuad'ın kız kardeşinin oğlu Tahir Paşa, imparatorluk zamanının mühim ailelerinin mensupları, daha birçok tanıdık. Biz onlara giderdik, onlar bize gelirlerdi, akşamlarımız böyle geçerdi. Münim bir aralık sana otomobil alalım dedi, büyükçe bir Opel aldık. Lozan'a gidip geliyorduk. Kış günlerinde İkbal'i sabahları mektebe gönderdikten sonra kayak yapıyordum. Kar zamanı geçince sabahları binicilik kulübüne gidip eskiden olduğu gibi ata binerdim. 1946'dan itibaren Salzburg'da festival başlayınca konserlere gitmenin mutlaka bir yolunu bulurduk. Çok güzel konserler ve operalar olurdu. Berlin'in şefi Wilhelm Furtwängler'i, piyanist Arthur Schnabel'i orada defalarca dinledim. İsviçre'de bulunduğumuz senelerde de Salzburg'daki festivali hiç kaçırmadık. İlk gittiğimiz festivalin açılışını Furtwängler yaptı. İleriki senelerde Karajan geldi. Viyana Orkestrası'nın şefi Clemens Kraus çok güzel konserler verdi. O senelerde henüz genç olan Benedetti Michelangeli'yi dinledik. Kodluyorum: Karajan, Karajan, Clemens Kraus, Clemens, Kraus, Benedetti Michelangeli, Benedetti, Michelangeli. 1948'de İsviçre'de kayarken ayağımı çok fena kırdığım için aylarca hastanede yatmıştım. Doktorlar, bacağını kesmemiz lazım yoksa kurtaramayız demişler. Mümin, bu yaştaki bir kadın bacağı kesilirse zaten yaşamaz diye reddetmiş ve müsaade vermemiş. Ameliyat üzerine ameliyat geçirdikten sonra ayağım zamanla toparlanmaya başlamıştı ama sıkılmıştım. Doktorlar, çok hareket etme, yakınlarda bir yerlerde dolaş dedikleri için uzaklaşmamış, Lucerne'deki festivale gitmiştik. O sene Lucerne'de konserlerine gitmiş olduğum zamanın en büyük solistlerini Salzburg'da da defalarca dinledim. Arada bir Bayreuth'taki festivale de giderdik. Furtwängler ile Kahire'de konser verdiği zamanlarda dost olmuştuk. Bilet bulamadığım bazı konserlerinde benim için orkestranın gerisine, kulis tarafına doğru bir sandalye koydurur, konseri oradan takip ederdim. Yani musikinin tam içerisinden. Furtwängler'in Bayreuth'ta 1951 Temmuz'unda idare ettiği 9. senfoni, Beethoven'ın o zamana kadar yapılmış en güzel icralarının başında gelir. Senfoninin koral kısmında soprano Elisabeth Schwarzkopf'un, kodluyorum Elisabeth, Schwarz, Kopf, muhteşem bir icrası vardır. Ben o konsere annemle beraber gitmiştim. Furtwängler'in o akşamki idaresi, hayatım boyunca dinlediğim en güzel orkestra icralarından biri oldu. Sonraki senelerde Montreux'den Salzburg'a gittiğimiz zamanlarda Münih'im konserlerden sıkılmaya başladı. Programda şayet Furtwängler yoksa gelmiyordu. Bana Tahir Paşa yahut Kont Olmaşi, yani meşhur İngiliz hasta, refakat ederdi. Olmaşi musikiyi çok severdi, çok iyi anlardı ama artık fakir düşmüştü. Hatta konserlere bilet alacak parası bile kalmamıştı. Bu yüzden bana refakat etmekten gayet memnun olurdu.